Ayrım 35, Shogun, James Clavell, sayfa 474. Lady Ochiba ve Lord General Ishido bahçede dolaşıyorlardı. Kadın, naiplerden bazıları Hristiyanlık denen saçmalığa inanıyorlar diye mırıldandı.
Öyle, Hristiyanlar bir kovandaki arılar gibi bir araya toplanıyorlar.
Ishido Ninja'ya Lord Kiyama'nın torununun karısını ortadan kaldırması için özellikle emir vermişti. Achiko'nun barbarı öldürmek için Lord Kiyama tarafından Lady Toda'nın yanına yollandığını sanmıştı.
Fakat yakında hepsini de temizleyeceğim.
Bunu nasıl yapacaksınız Lord General? Her şey onların yardımına bağlıyken bunu nasıl başaracaksınız?
Toranaga ölene kadar naiplerin hepsine türlü sözler vereceğim. Ondan sonra hepsi birbirine saldıracaktır. Onları ayıracak, sonra idareyi elimize alacağız. Toranaga böyle yapmıyor mu? Lord Taiko öyle yapmaz mıydı? Kiyama Kuanto'yu istiyor, neh? Bu yüzden sözlerimi dinleyecektir. Eyaleti ileride ona vereceğimi söyledim, Onoshi. O delinin ne istediğini kimse bilemez. Sadece ölmeden Toranaga'yla Kiyama'nın kafalarına tükürmeyi arzu ediyor.
Ya Lord Kiyama, Onoshi'ye verdiğiniz sözü duyarsa, Kiyama'nın bütün topraklarını ona vermeyi vaat ettiğinizi anlarsa, sonra Kuanto'yu kendisine değil Zataki'ye vereceğinizi öğrenirse? Ishido kadına baktı.
Bunların düşmanlar tarafından yayılan yalanlar olduğunu söylerim Onoshi. Kiyama'nın kafasını istiyor. Kiyama Kuanto'yu ele geçirmeyi arzu ediyor. Zataki de öyle.
Ya siz Lord General, siz ne istiyorsunuz?
Önce veliahtın 15'ine basarak yönetimi eline aldığını görmeyi arzu ediyorum. O güne kadar da sizinle onun güvende olmanızı istiyorum. Başka bir şey yok.
Yok mu?
Hayır Lady Ochiba.
Ochiba yalancı diye düşündü. Bir çiçek kopararak kokladı ve sonra bunu adama uzattı. Ne güzel, ne? Ishido çiçeği aldı.
Evet güzel, teşekkür ederim.
Bir süre yürüdüler. Kadın, Kiritsubu-san ve Lady Sazuka gittiler mi diye sordu.
Hayır, yarın Lady Toda'nın cenaze töreninden sonra gidecekler. Yarın çok kimse ayrılıyor, bu da kötü tabii.
Özür dilerim ama bunun önemi var mı? Nasıl olsa Toranaga Sama'nın buraya gelmeyeceğine karar verdik.
Öyle sanırım. O sağ kaşatosu elimizde oldukça bu önemli sayılmaz. Kiyama'nın salık verdiği gibi sabırlı olmalıyız. O güne kadar bekleyecek, sonra saldıracağız.
Neden bekliyorsunuz? Neden hemen saldırmıyorsunuz?
Daimyoları toplamak vakit alır.
Toranaga'nın karşısına kaç kişi çıkacak?
300 bin. Toranaga'nın askerlerinin en az 3 misli.
Ya benim garnizonum?
80 bin seçme samurayı duvarların içinde bırakacağım. 50 bin de geçitleri tutacak.
Ya Zataki?
Sonunda o da Toranaga'ya ihanet edecektir.
Lord Sudara kız kardeşim ve çocuklarının Takoto'yu ziyaret etmelerini garip bulmuyor musunuz?
Hayır, Zataki üvey ağabeysiyle yalandan bir anlaşma yaptı. Bu da bir numara. Zataki ona ihanet edecektir.
Kadın tiksintiyle söylendi. Bunu yapması gerek. Çünkü ikisi de aynı kandan. Fakat kardeşimle çocuklarına bir şey olursa çok üzülürüm. Ishido gülümsedi.
Onlara bir şey olmayacak. Zataki benden çok Toranaga'dan nefret ediyor. Size saygı duyuyor ve Kuanto'yu istiyor. Bu şato bizim oldukça ve Kuanto'yu verebilecek durumdayken korkacak bir şey yok.
Ochiba bir çiçek kopararak burnuna götürdü. Bu tatlı kokuyu içine çekerek o korkudan tümüyle kurtulmak istiyordu. Bu sabah endişeliydim, kaçmayı istiyordum. Sonra falcıyı anımsadım. Ishido ani bir memnunlukla,
''Ya dedi, ben onu unutmuştum.''
Çinli elçilerle gelen falcı Taiko'nun yatağında öleceğini ve sağlıklı bir erkek evlat bırakacağını söylemişti. Toranaga orta yaşta kılıç elinde ölecekti. Devrinin en ünlü generali Ishido da ayaklarını sıkıca yere basarak çok yaşlanıp ölecekti. Lady Ochiba da etrafında imparatorluğun en büyük soylularıyla yaşayacak ve hayatı Osaka şatosunda sona erecekti.
Ishido, bunu unutmuştum diye tekrarladı. Toranaga orta yaşlı, ne?
Evet. Ochiba onun anlamlı bakışı karşısında heyecanlandı. O anda bir erkekle seviştiğini hayal etti ve içi erir gibi oldu. Hem bu kez şerefli bir doğum yapacak ve geçen defaki gibi çocuğun nasıl olacağını düşünerek endişelenmeyecekti. gölgeli yolda ilerlerken ne kadar budalasın o Çiva diye düşündü. Bu tatsız kabusu unut, hepsi kabustu. Hem sen bir erkeği düşünüyordun. O Çiva birden Ishido'nun yerine Toranaga'nın yanında olmayı istedi. Osaka şatosunun Taiko'nun hazinesinin sahibi Toranaga olmalıydı. Veliaht'ın koruyucusu, Batı orduları komutanı Toranaga olmalıydı. O zaman ortada bir sorun kalmazdı. Birlikte ülkeye sahip olurlardı. Kendisi o anda bir bakışla adamı yatağa davet ederdi ve yarın ya da öbür günde evlenirlerdi. Gelecekte ne olursa olsun o gün huzura kavuşurdu. Kendi kendine hayalleri bırak o Çiva dedi. Taiko veya Toranaga gibi gerçekçi ol. Anjinsan'ı ne yapacaksınız?
Ishido güldü. Onu koruyacağım. Gerekirse kara gemiyi almasını sağlayacağım. Yine gerekirse barbarı Kiyama ve Onoshi'ye karşı kullanacağım. Onlar barbarı boğazlarına dayanmış bir kılıç sanıyorlar.
Veliaht'ın Toranaga'ya karşı çıktığı bir satranç oyununda Anjinsan'ın değeri nedir? Kendisi bir piyon mu yoksa bir vezir mi?
Ishido hemen "Ah saygı değer Lady Ochiba" diye cevap verdi. Büyük oyunda o sadece bir piyon. Fakat Veliaht'ın Hristiyanlara karşı olan oyununda bir, hatta iki kale sayılabilir.
Kadın birden konuyu değiştirdi. Söylentilere göre Anjinsan'la Mariko-san yatmışlar.
Evet, bunu ben de duydum. Gerçeği öğrenmeyi istiyor musunuz?
Hayır, hayır. Böyle bir şeyin olduğunu düşünmeye olanak yok. Ishido dikkatle onu süzüyordu.
Kadının şerefini mahvetmemizin bir yararı olabilir mi? Onunla birlikte Buntaro-san da rezil olur.
Yok, Lord General, böyle bir şey düşünmedim. Zaten savaşta Buntaro-san ve Lord Hiromatsu Toranaga'nın yanında olmayabilirler.
Bu gerçek mi?
Hayır Lord General, gerçek değil ama olabilir.
Belki siz bir şey yapabilirsiniz.
Sadece savaş başlayınca onlardan veliahtı desteklemelerini isteyeceğim. Birden sordu. Veliahtın orduların başında olmasını uygun buluyor musunuz?
Orduların başında ben olacağım fakat veliaht da bizimle gelmeli. O zaman Toranaga kazanamaz. Toranaga bile veliahtın bayrağına saldıramaz.
Veliaht'ın burada kalması daha doğru değil mi? Onun hayatını tehlikeye atamayız. Toranaga'nın kolu da uzun ne?
Evet ama Toranaga o kadar güçlü değil. Hem Veliaht'ın bayrağı sayesinde bizim tarafın yasalara uyduğu da anlaşılacak. Toranaga'yı tanırım. Sonunda yasalara uymak zorunda kalacaktır. Sadece bu kafasını bir kazığa takmamıza yetecektir. O ölür ölmez Hristiyan kilisesini de ortadan kaldıracağım. Ondan sonra siz ve veliaht güvende olacaksınız.
O Çiva gözlerinde bir vaatle onun yüzüne baktı. Başarılı ve güvenle geri dönmeniz için dua edeceğim. Adamın göğsü sıkışır gibi oldu. Ne kadar uzun süre beklemişti. Kadını anlayarak
"Teşekkür ederim Lady O Çiva" dedi. "Teşekkür ederim. Sizi mahcup etmeyeceğim."
O Çiva selam vererek döndü. Ne küstahlık diye düşünmekteydi. Sanki bir köylüyü kocalığa kabul edebilirmişim gibi. Şimdi Toranaga'dan vazgeçsem mi acaba? Blackthorn birden kapının ağzında duran Cizvit rahibi görerek irkildi. Rahip elinde tesbih ve haçıyla eğilmiş kendisini selamlıyordu. Başı çok ağrıyan Blackthorn güçlükle "Kimsiniz?" diye sorabildi.
"Ben Peder Michael'ım, senyor."
Siyah gözlerini İngiliz'den ayıramıyordu. Blackthorn gidip kılıçlarını alarak beline taktı.
"Benden ne istiyorsunuz?"
Japon rahip iyi Portekizce konuşuyordu.
"Beni Lord Kiyama yolladı, nasıl olduğunuzu soruyor."
Blackthorn birden yalnız olduklarını anladı.
"Muhafızlarım nerede?"
"Hiç muhafızınız yok senyor."
"Muhafızlarım var tabii, 20 grili."
"Ben geldiğimde kapıda kimse yoktu senyor. O sırada siz uyuyordunuz."
Michael dışarısını işaret etti. "İsterseniz bu samuraylara sorun."
"Blackthorn, lütfen kapının önünden çekilin," dedi.
"Silahlı değilim Anjinsan."
"Öyle de olsa yanıma gelmeyin. Rahipler sinirlerime dokunuyor."
Michael ayağa kalkarak sakin sakin geriledi. Dışarıda iki grili duruyordu. Onları tanıyamayan Blackthorn mırıldandı.
"İyi günler."
Adamlar selam vermedi. Biri "İyi günler San" diye mırıldandı.
"Lütfen, benim muhafızlarım nerede?"
"Bütün muhafızlar bu sabah tavşan saatinde çekildiler." Samuray seslenince uzun boylu bir görevli peşinde 4 muhafızla geldi. "Ah Anjinsan, geminize gitmenizi söylemem için bana emir verdiler. İşte izin kağıdınız." Adam yeninin içinden çıkardığı kağıdı uzattı. Sonra aşağı gören bir tavırla Michael'ı işaret etti. Bu adam size rehberlik edecek.
Lütfen hemen Lord Ishido'yu görmem gerek. Çok önemli.
Blackthorn tehlikede olduğunu anlamıştı. Görevli Michael'a dönerek adeta hiddetle bir şeyler söyledi. Rahip oralı olmayarak eğilip selam verdi. Bir an önce geminize dönmenizi istiyorlarmış. Lütfen benimle gelin. Blackthorn öldürülebileceğini anlamıştı.
Lütfen, muhafızlarım nerede?
Samurayların başındaki adam muhafızınız yok diye karşılık verdi.
Lütfen gemime adam yollayın, adamlarımı çağırtın.
Hayır, geminize gidin, geminize gidin. Subay iyice kabalaşmıştı ve önce Blackthorn'un selam vermesini bekliyordu. İngiliz o anda bir karabasan gördüğünü sandı. Sonra gözlerinin önünde Mariko belirdi. Kadının korkusunu ve kendisine öğrettiklerini anımsadı. Kaderi belliydi ve bir karması vardı. Ölecekse şimdi gururuyla ölmeyi yeğleyecekti. Bu kararı yüzünden birden son derece küstahlaştı.
''Ben John Blackthorn, Anjinsan, Lord Toranaga'nın gemisinin amirali, Samuray ve Hatamoto, sen kimsin?''
Subay kızardı. ''Lord Ishido'nun gardizonundan yüzbaşı Saigo Masakatsu.'' Blackthorn adamın adını bile söylemeye gerek görmeden kabalıkla sordu.
''Ben Hatamoto'yum, sen de Hatamoto musun?''
''Hayır, Hatamoto değilim.''
''Sen samuray mısın, Ronin misin?''
Bu sözler ağzından şiddetle çıkmıştı. Arkasında birileri olduğunu hissediyor fakat aldırmıyordu. O anda şerefli bir ölüme hazırlanmaktaydı. Saldırıldığı an o da kılıcıyla savaşacaktı. Fakat karşısındaki adamın yerlere kadar eğilerek ''Beni affedin'' diye mırıldandığını duyunca şaşırdı. ''Lütfen terbiyesizliğimi bağışlayın. Ben Ronin'dim. Fakat Lord General Ishido bana ikinci bir fırsat verdi.'' Sesi utanç doluydu. Blackthorn rüyada gibi öbür samuraylara baktı. Onların vuracağını sanıyor ve kendisini savunmaya hazırlanıyordu. Fakat bütün samuraylar saygıyla eğildiler. Bir an sonra İngiliz de onlara hafifçe eğilerek karşılık verdi. Sonra peşinde Michael'la ilerledi. Zaman zaman onu durdurup izin kağıdına bakıyorlardı. Fakat kimse kendisiyle ilgilenmiyordu. Blackthorn, Lord Ishido ile Lady Ochiba'nın neden kendisine değer vermekten vazgeçtiklerini düşünmeye çalışıyordu. Bir ara rahibin kendisini süzdüğünü fark ederek ''Ne istiyorsunuz?'' diye sordu. ''Ah senyor, biraz önce o serseriyi rezil etmekle bana büyük iyilik ettiniz. O Ronin utandı ve bunu da hak etti. Siz gerçek bir samuraysınız. Bu Shido'yu böyle aşağılamak hiç doğru değil.''
''Siz de samuray mısınız?''
Michael bu şerefe eriştim diye cevap verdi. Babam Lord Kiyama'nın kuzenidir. Güneşin batmasına belki 3 saat vardı. Bir hendeyi geçerlerken Blackthorn, ''Beni gemiye siz mi götüreceksiniz?'' diye sordu. ''Evet, bana böyle söylendi senyor.''
''Kim söyledi?''
''Lord Kiyama ve ziyaretçi başrahip söyledi senyor.''
''Lütfen bana senyor değil, Anjinsan deyin.'' ''Yabusan nerede?''
''Bilmiyorum Anjinsan.''
''Beni gemiye götüreceğinizden emin misiniz?''
''Evet, sizi geminize kadar götürmem bana emredildi.''
''Böyle iyi Portekizce konuşmasını nereden öğrendiniz?''
''Başrahip dördümüzü Roma'ya gönderdiydi Anjinsan. Ben 13 yaşındaydım. Uraga Nohtabda Masa 12'sindeydi.''
''Ah, demek Uraga'yı tanıyorsunuz.''
Michael'ın gözleri hüzünlendi. ''Kendisi en iyi arkadaşımdı. Öldürüldüğünü duyunca çok üzüldüm.''
''Öldü mü?''
Blackthorn şaşırmıştı. ''Evet, kendisi rahipti ama kısa süre önce kiliseyi terk etti.''
''O halde onu Hristiyanlar öldürdü.''
''Hayır Anjinsan, sadece katiller. Onlar da cezalarını çekeceklerdir. Bundan kuşkunuz olmasın.''
Blackthorn bir an sonra ''Roma'yı nasıl buldunuz?'' diye sordu.
''Nefret ettim, hepimiz nefret ettik. Onların hepsi ETA. Gidip dönmemiz tam 8 yıl sürdü. Geri döndüğüme çok sevindim.''
''Ya kilise ve rahipler?''
Michael sakin sakin ''Onlardan da iğrendim'' diye cevap verdi. ''Rahiplerin ahlaksızlığı, metresleri, lüks düşkünlükleri, açgözlülükleri beni şaşırttı. Fakat yine de bu ahlaksız adamların arasında Tanrı'yı buldum Anjinsan.''
''Peki Engizisyon'u da gördünüz mü?''
''Çok kötü şeyler gördüm. Pek az insan akıllı. Çoğu günahkar ve dünyada Tanrı adına çok büyük suçlar işleniyor.''
Son hendeyi geçince izin kağıdını aldı muhafızlar. Blackthorn ve Michael hızlı hızlı yürümeye devam ettiler.
''Gemide ne olacak peder?''
''Bilmiyorum Anjinsan.'' Blackthorn'la Japon rahip rıhtım boyunca ilerliyorlardı. Bir gemici şarkısı mırıldanmakta olan Blackthorn, Michael'dan çok hoşlandığını düşünüyordu. Japon nazik, bilgili ve dürüsttü. Biraz sonra önlerine bir engel çıktığı için dönerek yola saptılar ve İngiliz kendisini cizvitlerin binasının önünde buldu. Kemerli kapıyı korumakta olan turuncu cübbeli öğrencilerin kendisine düşman düşman baktıklarını da hissetti. Fakat adamlar ona ilişmediler. Başı yine zonklamaya başlamıştı ve Michael da tahmin ettiği gibi doğru binanın kapısına gitti. Blackthorn silahlarını tuttu. Kendisini zorla içeri sokana kadar dövüşmeye kararlıydı.
''Demek beni gemiye götürüyorsun ha?''
''Evet Anjinsan.'' Michael şaşılacak bir şey yaparak ona kapının dışında beklemesini işaret etti. Bir şey değişmedi. Sadece buradan geçerken ziyaretçi başlayıp kendisine haber vermemi istedi. ''Özür dilerim ama bir dakika bekleyeceksiniz.'' Şaşıran İngiliz beklemeye başladı. Kendisini cizvitlerin misyon binasına sokacaklarını sanmıştı. Yolun sonu buydu ve işkenceden sonra kendisini kara geminin süvarisine vereceklerdi herhalde. Biraz ileride Portekizlerin küçük gemisi duruyordu. Rodriguez ve Ferreira güvertedeydiler. Onun ötesinde de kendisini Osaka'ya getiren gemi vardı. Gemide Yabu ve Wink'i gördüğünü sanıyordu ama emin değildi. Geminin etrafını grili muhafızlar almışlardı. Gözleri yine Ferreira ve Rodriguez'e gitti. İkisi de tepeden tırnağa silahlıydılar. Gemiciler de öyleydi. İskele tarafına bakarken birden kanı dondu. Rıhtımın gerisindeki toprağa büyük bir kazık çakılmış ve dibine odunlar yığılmıştı.
''Ah kılavuz kaptan, nasılsınız?''
Delacroix yanında Michael'la kapıdan çıktı. Cizvit cübbesi giymiş aksakallı rahip İncil'deki tipleri andırıyordu. Blackthorn tam anlamıyla bir engizisyoncu diye düşündü. Adamın kahverengi gözlerine baktı. Bu gözlerindeki merhameti görünce de şaştı. Ama aslında baş rahibin merhametle ilgisi olamazdı tabii. Midesinin bulandığını hissederek ''Baş rahip nasılsınız?'' diye mırıldandı. ''Gidebilir miyiz?'' ''Tabii.'' Blackthorn umutsuzlukla karışık bir korkuya kapılarak demek engizisyon gemide olacak diye düşündü. ''Keşke tabancalarım kuşağıma takılı olsaydı. O zaman önce seni temizlerdim baş rahip.'' Delacroix Portekiz gemisine bakınca kaşları çatıldı. ''Sen burada kal Michael.'' Michael ''Sayonara Anjinsan'' dedi. ''Tanrı sizin de olsun.'' Blackthorn onu selamlayarak yürüdü. Samurayların arasından geçti. Adamların saldırıp kılıçlarını alacaklarını sanıyordu ama kimse ona ilişmedi. Blackthorn birden durarak dönüp seslendi.
''Rahip Michael!''
Yanına gelen Japon'a baktı.
''Benim samuray olduğumu söylediniz. Sizden bir samuray olarak bir ricada bulunacağım.''
''Nasıl bir rica?''
''Bir samuray gibi ölmek istiyorum.''
''Fakat ölümünüz benim elimde değil Anjinsan. Bu Tanrı'ya bağlı.''
''Evet, yalnız sizden rica ediyorum.''
Blackthorn eliyle uzaktaki kazığı işaret etti.
''Böyle ölmek çok pis.''
Michael şaşkın şaşkın bakınca kazığı fark etti. ''Aman Tanrım.'' Önden giden Delacroix,
''Lütfen gelin Kaptan Blackthorn.'' diye seslendi.
Blackthorn telaşlı telaşlı devam etti. ''Samurayların komutanına durumu anlatın. Burada yeteri kadar adamı olduğu için diretebilir.
Lütfen, ben bir samurayım. Onlardan biri benim tanığım olabilir.''
Michael endişelenmişti. ''Soracağım.'' Gidip samurayların komutanıyla hafif sesle ve telaşlı telaşlı konuşmaya başladı. Blackthorn da dönerek kendisini beklemekte olan Delacroix'ın yanına gitti. Ferreira'nın iskeleden indiğini görmüştü. 10 adamı da rıhtıma çıkmışlar, tüfeklerine dayanarak bekliyorlardı. Kendisini bağlayıp yakacakları kazıkla biraz ilerideydi. Ferreira gözlerini Blackthorn'a dikerek ''İyi geceler sayın başrahip'' dedi. ''Demek İngiliz...'' ''İyi geceler General Kaptan.'' Hiddetle kazığı işaret etti. ''Bu sizin fikriniz mi?''
''Evet efendim.''
''Adamlarınıza söyleyin hemen gemilerine dönsünler.''
''Bu askeri bir karardır.''
''Geminize gidin.''
''Hayır.'' Ferreira tabancasını çekti. ''İşte İngiliz, sonunda karşılaştık.''
Bu beni hiç de memnun etmedi. Blackthorn da kılıcını çekmişti. Fakat kabzası kırıldığı için iki eliyle tutmak zorunda kalıyordu. Ferreira boğuk bir sesle ''Bu gece cehennemde memnun kalacaksın.'' diye söylendi. ''Cesaretin olsaydı teke tek dövüşürdün ama sen erkek değil sadece korkaksın.'' Ferreira ''Kılıcını alın.'' diye emir verince 10 gemici süngülerle onun üzerine saldırdı. Blackthorn onlara karşı koymaya çalışırken Delacroix birden kendisini topladı.
''Silahlarınızı indirin, Tanrı'nın önünde size emrediyorum.''
Gemiciler şaşırmışlardı. Tüfeklerini Blackthorn'a çevirmiş duruyorlardı. İngiliz de kılıcını havaya kaldırıp öylece kalmıştı. Delacroix bağırdı. ''Geri gidin, hayvan mısınız siz?'' ''Ferreira, bu adamı istiyorum.'' dedi. ''Biliyorum ve onu ele geçiremeyeceğinizi size daha önce de söyledim. Sağır mısınız? Tanrı bana sabır versin. Adamlarınıza gemiye dönmelerini emredin.'' ''Size geri dönüp gitmenizi emrediyorum.''
''Bana mı emir veriyorsunuz?''
''Evet, size emir veriyorum. Beni Macao valisi yaptılar. Kaptan generalim artık. Portekiz'in Asya'daki en yüksek rütbeli subayıyım. Bu adam ülkem, kilise, kara gemi ve Macao için bir tehlikedir.''
''Tanrı önünde konuşuyorum. Bu adama ilişirseniz sizi de gemicilerinizi de afaroz ederim.''
Delacroix tüfeklere doğru dönünce adamlar çekinerek gerilediler. ''Ferreira, hata yapıyorsunuz.'' diye gürledi. ''Bu adam tehlikeli. Ben Asya'nın askeri komutanıyım.''
''Bu iş askeri değil, kiliseyi ilgilendirir.''
Blackthorn iyice sersemlemişti. Kilisenin kendisini yakacağını sanırken baş engizisyoncu onu korumaya çalışıyordu. Bunların hepsi anlamsızdı. Ferreira hala haykırıyordu. ''Sizi uyarıyorum, hata yapmaktasınız ve durumu Lisbon'a bildireceğim.''
''Bu arada adamlarınıza gemiye dönmelerini emredin. Yoksa sizi kara geminin süvariliğinden de atarım.''
''Bu güce sahip değilsiniz.''
''Hemen adamlarınıza gemiye dönmelerini ve İngiliz'e ilişmemelerini emretmezseniz sizi burada afaroz edeceğim. Adamlarınızı da öyle. Tanrı adına sizi ve size hizmet edenleri lanetleyeceğim.''
''Aman...'' Ferreira sustu. Kendi hesabına korkmuyordu. Ancak itaat etmezse gemicilerinin çoğunun kendisini bırakıp gideceklerini de anlamıştı. Bir an rahibi vurmayı düşündü. Ama bu da lanetlemeyi ortadan kaldırmazdı. Çaresiz razı oldu.
''Pekala, herkes gemiye dönsün.''
Adamlar rahibin gazabından kurtulduklarına sevinerek hemen oradan uzaklaştılar. Blackthorn hala şaşkın şaşkın bakınıyordu. Delacroix etrafındaki gergin havanın farkında olmakla birlikte sakindi.
''Gidelim kılavuz kaptan.''
Blackthorn duruma inanamıyordu. ''Beni neden bırakıyorsunuz?''
Ferreira da atıldı. ''Ben de anlamıyorum.
O hala bizler ve kilise için bir tehlike değil mi?''
Delacroix ona baktı. Karşısındaki küstah adama haddini bildirmeyi arzu ediyordu. Ama asıl tehlike savaş diye düşündü. ''Toranaga'yı mı, Ishido'yu mu seçeceğiz?'' ''Sen sorunlarımızın hiçbirini anlamıyorsun Ferreira. Bu sabah Lord Kiyama bana gelerek şimdilik taraf seçmeyeceğim dedi. Savaşa kadar kararımı vereceğim. Yalnız barbarın sağ kalmasını istiyorum. Çünkü o Lady Mariko'nun şerefini korudu. Çünkü Anjinsan bir samuray. Evet, başımızda türlü dert var.'' Delacroix kendisini topladı.
''Kılavuz kaptan, sizi gemiye götüreceğim.''
Blackthorn başım diyebildi, başım çatlıyor. Galiba o patlama. Fakat neden beni bırakıyorsunuz?
''Çünkü Lady Maria, Lady Mariko sizi korumamızı istedi.''
''Ama neden bu değil? Lady Toda istediği için bunu yapmazsınız.''
Ferreira doğru diye bağırdı. ''Sayın Başrahip, neden ona gerçeği söylemiyorsunuz?'' Ama Delacroix durmadı. Blackthorn da onun peşinden giderken dönerek söylendi.
''Bunun anlamı yok. Sizi mahvedeceğimi, kara gemiyi alacağımı biliyorsunuz.''
Ferreira alaylı alaylı güldü.
''Neyle İngiliz? Artık gemin yok.''
''Bu doğru değil.''
Blackthorn başı zonklarken Ferreira'nın ''Gemin yandı İngiliz!'' diye bağırdığını duydu. ''Onun için artık benim gemime zarar veremezsin.''
35. ayrımın sonu. Sayfa 486.